Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi. BV Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi sevgili Aktuğ Alimoğlu ile devam ediyor. Hoş geldin Aktuğ, nasılsın?
Hoş bulduk Koray, iyiyim, sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Biraz önce de konuştuğumuz gibi 2022 yılını artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sayılı birkaç gün kaldı. 2023 ile ilgili hayallerin, hedeflerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde seninle sohbet etmek de çok keyifli olacak. Dinleyenlerimiz için kendini kısaca tanıtabilir misin, kariyer basamaklarından da bahsederek?
Elbette. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Katılmak bir zevk. Ben işte 76'da Ankara'da doğdum. İlk orta lise eğitimi Yüksek Koleji'nde tamamladım Ankara'da. Sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldum 1998'de. Kariyerimi aslında demir yatırımda başladım. Bugünkü HSBC yatırımda. Seans odasında stajyer dealer olarak seans yaparak başladım. Bugün çok bilinmeyen ve kalmayan biri oldudur ama hani 40 kişinin onu al bunu satlarla başladım. Aynı anda Bilkent Üniversitesi'nde de MBA'imi tamamladım 2002 yılında. Sonrasında Şekerbank'ta başladım Ankara'da. Bir arada küçük danışmanlık tecrübelerim oldu Deloitte ve PricewaterhouseCoopers'ta. Şekerbank'la birlikte İstanbul'a geldim. Ankara Şekerbank'taydım. Şekerbank taşınınca 2,5 yıl kadar Şekerbank'ta çalıştım. İşte mali işler, projeler, işte o dönem bir Şekerbank'ın satılma durumu vardı. O projelerde görev aldım. Sonrasında Fortis Portföy Yönetimi'ne geçtim. Orada işte mali işler, idari işler, operasyon, fon yönetimi ve satış pazarlama var. Hemen hemen her işe bakıyordum. Türkiye'nin ilk Risk and Compliance Officer'ı oldum orada. Daha yeni bu kavramlar Türkiye'ye geliyordu Fortis'le birlikte. Fortis'te tabii bir yandan da sermaye piyasalarında bir ilk olan ana para korumalı fonları çıkarttık. O projenin bir parçasıydım. O dönem için yeni bir üründü. Sonrasında tabii TEP'le bir birleşme oldu. Çok kısa bir TEP portföy deneyimim oldu. Sonrasında Akportföy yönetimine geçtim. 4 yıl kadar da Akportföy'de çalıştım. Yani satış pazarlamasında da bulundum. Mali idari işleri, insan kaynakları hemen hemen her işini yaptım. Sonrasında Burgan Yatırım Menkul Değerler'e gittim. Önce Compliance Officer olarak başladım. Sonra yurt içi satış hariç her şeyin genel müdürlüğü oldum. Sonra da genel müdür oldum. 3,5 yıl genel müdürlüğünü yaptım Burgan Yatırım'da. Aynı anda Dubai'de de bir ofisimiz vardı. Orada da yönetim kurulu üyeliği yapıyordum. Sonrasında da Boğaziçi Ventures'ın BV Teknoloji'nin kurucusu oldu. BV Portföy Yönetimi başladım. Şu anda genel müdür ve yönetim kurulu üyeliğine yürütüyorum. 2022'nin Nisan'ında başladım göreve. İşte 2022 Ağustos'ta da faaliyet izni aldık. Şimdi o portföy yönetim şirketimizi güzel yeni tematik fonlarla, GSF'leri, girişim sermayesi fonlarını inşallah yatırımcılarımıza sunmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz hızla.
Evet.
2021'likte biz de hazır olacağız.
Evet, seninle konuşmak istediğim diğer bir başlıkta GSYF, yani işte girişim sermayesi fonları. Şimdi Türkiye'de yerleşik girişimlere yatırım yapmak üzere kurulmuş olan bu GSYF ile ilgili de senin görüşlerini bir dinlemek istiyorum. Burada durum nedir?
Elbette. Girişim sermayesi fonu aslında bütün yatırım evreni için Türkiye'de bir boşluğu dolduran yepyeni bir kavram. Çünkü şu tuzağa düşmemek lazım. Girişim sermayesi yatırım fonu dediğimiz zaman böyle basit bir anlam taşıyor gibi geliyor. Bu bir yatırım aracı değil aslında. Bu bir girişim sermayesine uzun vadeli sizin yaptığınız bir yatırım. Yani bu bir yatırım aracı. Buna işte yatırım yapalım, işte %30 artsın, satalım, çıkalım. Bu değil. Bu uzun vadedeki, genelde şu anda ortalama 10 yıllık kuruluyor fonlar. 7 ila 10 yıllık ama 15 yıla kadarki bir ufku tarayan ve bugün doğru fiyatlamadan, yani doğru değerlemeden, doğru hisse oranıyla girilip 10-15 yıl içerisinde gerçekten dolgulu, gövdeli bir getiri sağlama yönündeki yatırım fırsatı. Bunu normal fonlarla karıştırmamak gerekiyor. Yani özellikle Türkiye ekosisteminde ve Türkiye ekonomisinin gittiği yerle dünyaya göre girişim sermayesi çok büyük fırsatlar. Buradan aslında yani 2023'te de biraz bağlıyım ve sonrası içinde 2023 girişim tarafı için bir hazırlık ve yatırım yılı olacak. Çünkü her şirket önümüzdeki 10 yıla yönelik olarak hazırlıklarını yapıyor. Teknoloji tarafında özellikle bizim Boğaziçi Ventures'ın en büyük tecrübesi ve know-how'ı teknoloji tarafında, oyun ve teknoloji tarafında. Türkiye'de teknoloji yatırımları son 3 yılda normalin %600 üzerinde büyüdü. Oyun şirketleri özellikle, satılan Türk oyun şirketleri, teknoloji şirketlerimize yapılan yatırımlar, bunları irili ufaklı yani en küçüğünden en büyüğüne kadar. Buraya hem yerli tarafta hem yabancı tarafta çok büyük ilgi var. Türkiye özellikle oyun konusunda çok büyük bir merkez olmaya başlamış durumda. Fintech tarafında çok büyük bir merkez olmaya başlamış durumda. Yani Türkiye zaten kültürel olarak özellikle 90'ların sonundan başlayarak teknolojiyi kucaklayan bir ülkeyiz. Hani bunu kripto paralarda da gördük. Teknolojik bir ürün aslında kripto para temelde baktığımızda. Evet, bir borsa endeksi gibi indi çıktısını takip ediyoruz ama aslında arka tarafında blok zincirden başlayarak çok büyük bir teknolojinin çalıştığı yepyeni bir mecra. Ya bunu bugün Metaverse'e de bağlayabiliyoruz. Ve bunlara yönelik üretim yapan girişimlere muazzam derecede bir fon akışı var. Yani dolayısıyla bu girişim sermayesi tarafında da çok farklı yatırımcılara uzun vadede yüksek potansiyel getiri sağlamaya ve bunu da riskini kontrol ederek yapmaya yönelik ürünler, fonlar kurmak istiyoruz. Burada çok küçük bir not da şu, bizim politikamızda şu var girişim sermayesine, yani biz yatırımcılardan aldığımız parayı bir şirkete koyalım, işte oradan sonra da bırakalım, önümüzdeki 10 yılda bir yere varırsa varır, varmazsa varmaz da öte. Biz bu şirketlerle partnership, ortaklık kuruyoruz, kol kola yürüyoruz. Aylık toplantılar yapıyoruz, onlara network sağlıyoruz, know-how aktarıyoruz. İş biçimlerine müdahale etmeye çalışıyoruz, yol açmaya çalışıyoruz. Birçok event'e onları connect etmeye çalışıyoruz ve mevcut fonumuzda da bir interconnect'te bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Yani A şirketiyle B şirketinin bir sinerji yaratıp yaratamayacağına bakıyoruz. Ortak yatırımla, yani diğer girişim sermayesi fonları, girişim şirketleri, melek yatırımcılarla ortak yatırım fırsatlarını tarıyoruz. Yani yatırım yaptığımız şirketlerle kol kola yürüme yönünde bir politikamız var. Yani bu alanda da 3-4 tane kadar fonumuz olacak.
Çok, çok güzel. Şimdi senin liderliğini yaptığın BV Fortbö'nün tematik fonlarında konuşalım mı? Neler var?
Tabii ki zevkle. Şu anda SPK'da başvurumuzu bekleyen 2 adet fonumuz söz konusu. Birincisi Türkiye'de ilk olacak. Aslında ikisi de bir ilk olacak. Bir değişken fon oyun ve teknoloji sektörlerine yatırım yapacak. Yani fon henüz onaylanmadı. SPK'nın da onayında şu anda. Ama yani kurmayı düşündüğümüz tema şu. Çıkış noktamızdan aslında bahsedeyim. Biraz daha rahat olacaktır. Biz şuna inanıyoruz. Yani hem Boğaziçi Ventures tarafı olarak hem BV Portföy Yönetimi olarak. Önümüzdeki 10 ila 20 yıllık dönemi şekillendirecek olan ana olgu teknoloji. Bu işte 2. Dünya Savaşı'nda askeri endüstriydi. Sonrasında üretim başladı. Sonrasında demir çelik başladı. Sonrasında petrokimya başladı. Sonrasında biyokimya başladı ama özellikle akıllı telefonlarla birlikte 90'ların sonunda başlayıp işte 2000'lerle devam eden ve 2000'lerin ortasıyla birlikte hayatımızı baştan aşağı değiştiren, işte yakıcı geçebiliyor ama yani disruptiflanmayı tercih ediyorum. Disruptif teknolojiler önümüzdeki 10-15 yılı, 20 yılı şekillendirecek. Çünkü teknoloji size birçok avantaj getiriyor. Maliyet avantajı getiriyor, verimlilik getiriyor, etkinlik getiriyor. Daha çabuk penetrasyon getiriyor. Yani bugün Türkiye'de kurulu bir oyun şirketi Brezilya'da hiç ofis açmadan oyununu gayet rahat bir şekilde satabiliyor. Ödeme sistemlerinin gelişmesiyle satabiliyor. Dolayısıyla teknoloji geliştikçe globalleşme daha da hızlanabiliyor. Ve giderek de eskinin üretim süreçleri de teknolojiyi kullanarak daha hızlı hale geliyor. Yani bunun en büyük örneği elle üretilen araba. Yani Ford T bugün hiç el dokunmadan bir robotik sistemle üretilebiliyor. Ya da insansız fabrikalar başladı. Lidar teknolojisi kullanarak forkliftlerle insansız üretim yapıyorlar. Yani buzdolabını neredeyse hiç dokunmadan yapabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki 20 yılda teknoloji şekillendirecek. Oyun da eğlence sektörünü şekillendirecek. Covid bize tekrar aslında insan olduğumuzu hatırlattı. Yani bu 2000'lerle başlayıp işte Covid'e kadar gelen dönemde neredeyse bütün dünyada bu şahsi gözlemi ama mutlaka bir üniversitede vesaire de birisi araştırmasını yapmıştır. İş odaklıydık. Yani günümüz değişti, gecemiz değişti, hafta sonumuz değişti. Eğlence ya da insan olmanın getirdiği duygusal, sosyal olguları bir tarafa bırakmıştık ki Covid bize bunu tekrar hatırlattı. Bu da bize tekrar eğlenceyi, leisure yani daha çok, yani hem bu işin tatil, turizm, kültür, sanat tarafları var hem de teknolojiye bağlı olarak oyun, telefonlar hayatımız oldu. Bugün neredeyse telefon ya da işte iPad olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bunu sadece işte vardır ya gençleri eleştiriyoruz işte ellerinde devamlı telefon vesaire. İşin o boyutu olmakla birlikte bilgi kaynağımız da telefon oldu. Yani eskiden işte bir mail yazmak için ya ofise gideyim yazarız şimdi buradan yapamıyoruz derken şimdi yol için bile anında bakabiliyoruz. Dolayısıyla oyun da bu işin en büyük parçası olacak. En büyük gelişme orada olacak. Teknoloji geliştikçe oyunlar da gelişiyor. Yani bizim gençliğimizde oynadığımız o küçük kare kare giden adamlara bugün grafiklerde turnuvalar düzenleniyor. Dünya çapında bir ekonomi yaratılıyor ve bu eğlence olarak seyrediyor. Özellikle Covid ile birlikte çok yükseldi. Teknoloji yükseldikçe yükseliyor. Dolayısıyla bizim ilk tematik konumuz değişken olan bu tefasla da işlem görecek. Dolayısıyla herkesin erişebileceği durumda olan oyun ve teknolojiye bir arada yatırım yapan Türkiye'deki ilk fon olacak. İkinci konumuz da bir serbest fon. O da tamamen teknolojiye yatırım yapacak. İşte service teknolojileri, her türlü yatırım teknolojisi, yazılım teknolojisi, fintech teknolojisi, ödeme sistemleri, insan kaynakları, enerji, tarım teknolojileri, bu teknolojiye yönelik yabancı hisse senetlerine, ilk değişken konumuz da yabancı hisse senedi ağırlıklı olacak. Dolayısıyla o da Türkiye'de sadece teknoloji temasına yapan ilk fon. Yani şu an sektörde teknolojinin alt katmanlarına, işte Metaverse'e yatırım yapan var, otonom araçlara yapan var. Bizimki ise genel olarak teknoloji trendine yatırım yapan bir serbest fon olacak. O da bir BV portföy yönetimi üzerinden, yani saklama hesabı açarak yönetilebilecek bir yapıda olacak. Dolayısıyla bu iki fona gerçekten çok önem veriyoruz ve yatırımcıların orta uzun vadede, yani bugün teknoloji yatırımı, oyun yatırımı orta uzun vadede. Yani Türk insanının kültüründe olan hani kısa vadeli, yani her gün borsa ekranına bakan herhalde Türkiye'deki tek şey, dünyadaki tek ulus biz olabiliriz. Hani kaç oldu diye ama yani biraz kültürümüzle ilgili, biraz tez canlılığımızla ilgili, biraz hani asırlardır devamlı bir mücadele içinde olmak, dünya üzerinde belli kazanımlarını savaşarak edinebilen tek ulus olmamız. Dolayısıyla biraz daha tez canlıyız ama özellikle teknoloji yatırımının orta uzun vadede yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu iki fonumuzu da pozisyonlanma olarak yatırımcılarımıza şunu aslında biz öngörüyoruz. Bir yatırım ufku içerisinde, yani süresi içerisinde riskinizi de dağıtarak oyun ve teknoloji fonları sizin portföyünüzde bir belli alanı kapsaması gerekiyor. Hepsi bu olmasın. Çünkü bu da bir risk size yaratacak. Ama yani portföyünüzü çeşitlendirirken bunun içinde mevduat da var. İşte altın da olabilir, döviz de olabilir, hisse senedi de olabilir, tahvil de olabilir. Ama orta uzun vade yatırımınızı oyun ve teknoloji üzerine doldurabileceğiniz bir fon anlayışı içerisinde olacak. Yani bunda şunu yapmak istemiyoruz biz. Bir tane daha yatırım fonu. Değil, aksine yani yatırımcıların yatırım sepetinde ve orta uzun vade ufuklarındaki esas riske göre yönetilebilen, tecrübeyle yönetilen, bizim hem oyun hem teknoloji tarafındaki öngörümüzü yansıttığımız bir fon olmasını istiyoruz. Burada şu tip bir anlayışımız da yok. Ya işte bunlar yabancı teknoloji oyun kağıtlarına yatırım yapıyor. İşte Apple alacak, Facebook alacak, şey alacak değil de daha çok geleceği şekillendirecek disruptive teknolojiler olacak. Kağıtları bugünden değerini bulup yani önümüzdeki 5 yıl, 10 yılı şekillendirecek teknolojilere. Yani 5 yıl önce Metaverse diye bir şey yoktu. Ama 5 yıl önce Metaverse şirketlerine yatırım yapanlar bugün neredeyse 20, 25, 30 çarpanlara ulaşmış durumlar son dönemdeki düşüşe rağmen. Dolayısıyla hani bunu doldurmaya çalışacağız. Ve yatırımcıların da hani orta uzun vadedeki yatırım sepetlerini, portföylerinin içinde de EVR kapsamasını umuyoruz.
Teknolojiyi tam böyle merkeze alıp önümüzdeki yıllarda yatırımları o şekilde gerçekleştireceksiniz. Evet. Zaten dünyanın gittiği yerde orası. Şimdi aktif başta da konuşmuştuk. Yeni bir yıla girmek üzereyiz. 2022 hani nasıl değerlendiriyorsun ve 2023 ile ilgili de bir öngörülerini, yol haritanı dinlemek istedim.
Elbette. İleride bir gün kitap yazarsam bu arada 2022 ayrı bir bölüm açacağım gibi gözüküyor. Gerçekten yani şöyle denir yani 20 yıllık kariyerimde hiç görmedim. Hani ben de yani bir daha bir şey görmem diyordum ama gördüm, oluyormuş. Hani bir günde seansın iki kere kesildiğinde gördüm, hiç denk gelmemişti. Hani %10 düştüğünü görmüştüm ama iki kere devre kesicinin girdiğini hiç görmemiştim. Yani 2022'den başlayayım aslında 2023'e bağlarsak. Yani 2022 zaten daha yılın başında Rusya-Ukrayna savaşıyla uyandık. Hiç beklenilmeyen bir şeydi. Evet yani şeyi vardı ama bir politik rahatsızlık gibi hep değerlendiriyorduk. Sonra onun şokuyla üstüne enflasyon şokları başlandı ki 2021'de aslında Covid sonrası yükselişin düşüşünün sebebi de yavaş yavaş enflasyonun geleceğini aslında hepimiz biliyorduk ama hep göz ardı ettik. Dışarıda özellikle FED çok hızlı önlem almayı yolunu seçti. Yavaş yavaş değil, aksine birdenbire şoklamayı tercih edince yani çok inişli çıkışlı bir 2022 dışarıda yaşanmaya başladı. Bunun üstüne Avrupa benim şahsi görüşüm olarak çok geç kaldı tepki vermekte. Yani tabii şimdi 38 ülkenin de aynı anda hepsini mutlu etmek kolay olmuyor. Çok geriden geldi ve dolayısıyla ona ayak uyduramadığı için olası resesyonu ve daralmaları daha sert yaşamaya başladı ki işte enerji emtia fiyatları da onları çok zor etkilemeye başladı. Bu arada hani Uzak Doğu tarafı da sessiz şu anda. Hani Çin'den bir ses çıkmıyor, Japonya'dan ses çıkmıyor, Hong Kong, Tayvan'dan ses çıkmıyor, Kore'den ses çıkmıyor. 2023'te onlardan ben esas ses çıkacağını düşünüyorum. Hani büyüme ve piyasaları şekillendirme anlamında. Uzak Doğulular anladığım kadarıyla yani politika olarak 2022'yi sessiz izlemeyle geçirdiler. Ve ileriye yönelik yani onların da kültürlerinde olan uzun vadeli strateji geliştirme politikasını gidiyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla 2022'deki inişler çıkışlar yurt dışı tarafta gerçekten ilginç. Bizim taraftaysa hani yıla 2021 sonundaki zaten kur düzeltmeleri vesaireyle başladık. İlk 3-4 ay hatta düşüşlerde oldu. Daha sessiz bir piyasamız vardı ama sonrasında ekonomi politikamızla şekillenen enflasyonla faiz arasındaki makas hızla açılmaya başladıkça borsa alternatifsiz kalmaya başladı. Çünkü bugün diğer yatırım araçlarında yani Türk insanın kültüründe olan işte mevduatta neredeyse şey yok. Enflasyona yaklaşamıyor bile. Tahvil deseniz aynı şekilde, altın deseniz aynı şekilde. Doğrudan döviz yatırımında döviz neredeyse sabitlenmiş durumda. Yani bugüne kadar kartçı herhalde %42-43'ler civarında. Euro deseniz %30'lar civarında. Bu da işte merkez bankaları Avrupa'da geç kaldığı için. Dolayısıyla yurt içinde de borsa alternatifsiz bir hal aldı. Paranın gidebileceği bir yer kalmadı. Tabii kripto paralardaki düşüş ve sonrasında sabitlenmeyi dedi. Oradan çıkan her para tekrar borsaya geldi. Dolayısıyla gerçekten iyi bir yıl geçirdik. Yani kağıtların değeri de hani ekonomik olarak da aslında borsadaki birçok şirket ekonomik olarak da büyüdü. Yani hem Covid döneminden gelen hazırlıklarla birlikte hem ekonominin açılması hem ekonomik politika içerisindeki iç talebin yükselmesi, kurdan kaynaklı olarak ihracatın hızla yükselebilmesiyle de şirketler büyüdüğü için bunun borsaya yansıması da oldu. Evet, fazla bir para akışı var mı? Var. Yani ama yani günümüzde işte 2022'yi de normal ekonomik anlayışımızla ya da eğitimimizle açıklayamıyoruz. Dolayısıyla şu anda da bu trend devam edecek gibi gözüküyor bu önümüzde kalan 15 günde. 2023'e gelirsek de benim ve bizim öngörümüz şu, 2023 hazırlık yılı olacak. Geçiş yılı olacak. Resesyon beklentileri var özellikle yurt dışında. Ama sonrasında da işte Amerikalı'nın deyimiyle Sunbelt Shine Again durumu var. Yani herkes kendini 2023'te 2024'e hazırlayacak. Finansal piyasalarda miktar portföy enkasyonları, geleceğe dönelik hazırlanmalar, değerlemeler, hangi sektörlere, hangi şirketlere yatırım yapılacağını belirlenmesi hep 2023'ü bence ana teması olacak. 2023 hani bu yıl şunu yatıralım buradan gidelimden daha çok 2024-2025'e portföylerimizi nasıl hazırlayalım yılı olur öngörüsündeyim. Türkiye için de tabii bizde bir politik durum var, bir seçim söz konusu yıl ortasında. Dolayısıyla bizde de belki de yılı ikiye bölmek gerekecek öncesi ve sonrası şeklinde. Bizim tarafta da bir ekonomi politikasının devamıyla enflasyonu eğer kontrol altına almayı başarabilirsek özellikle borsa tarafında pozitif beklenti olacaktır. Altın tarafı yurt dışından dövizin işte özellikle Fed tarafının eğer faiz arttırmayı kesse bile altın tarafında bir güçlenme olacaktır. Ve Türkiye tarafında da tabii bizim giderek büyümemiz, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla da CDS'imiz gevşerse Eurobondlar tarafında bir gelişmemiz olabilir. Ve bunun geri kalanını da işte yerli yabancı hisse senetleriyle doldurmak gerekiyor. Orada da işte bizim öngörümüz tabii ki teknoloji ve oyun ağırlıklı yatırım fonlarını yerleştirmek olacak. Yani kısa bir portföy gibi bunu düşünürsek altın, Eurobond, yerli hisse senedi MKB ve yabancı hisse senedi yatırım fonlarıyla aslında bir portföy oluşturulabilir. Bu bir hazırlıktır. 2024 ve sonrasındaki düzelmeye ki benim görüşüm zaten 2024'ün ortasıyla birlikte tekrar her şey düzelecek. İnsanlık her zaman ayağa kalktı. Yani o yeni adapte olacağız. Yeni şekillere adapte olacağız. Covid'e nasıl 3 ayda adapte olduk? Hiç yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri yani işte bugün seninle bu konuşmayı Zoom üzerinden yapıyoruz. Hani bunu 2019 yılında konuşuyor olsaydık işte ofise mi gelirsin ben mi sana geleyim nerede yapacağız kamera kuralım işte şöyle yapalım işte o ışığı şöyle yapalım falan derken bugün çok rahat bir şekilde kendi rahat olduğumuz ortamdan daha verimli, daha etkin, daha efektif bir şekilde süreçleri yönetmeye başladık. Dolayısıyla 2024 ile birlikte bütün bu çalkantı, gürültü, noise ortadan kalktıktan sonra, her şey daha belirlendikten sonra yatırım yapmaya, tekrar orta uzun vadeli getiri elde etmeye yönelik olarak herkes hazırlanacak. 2023 geçiştir. 2024 ile birlikte esas fiili operasyon ve gerçekten yatırıma almak, getiri elde etmek, büyümek ve hem genel ekonomi hem şahsi ekonomik durumun esas belirleneceği yer 2024. 2023'e hepimiz hazır olmalıyız. O geçişi doğru bir şekilde yapabilenler 2024-2025 ve sonrasındaki 5-10 yıllık dönem içerisinde hem Türkiye'de hem yurt dışında ama özellikle Türkiye'de. Yani Türkiye gerçekten çok büyük potansiyel sunan. Yani bugün 85-90 milyona yaklaştık herhalde. Yani 90 milyonun, yani şöyle düşünelim, hepimiz her gün 1 dolar üretsek, yıl içinde üreteceğimiz para 3 küsur milyarı geçiyor. Yani nüfusumuz, genç olmamız, teknoloji olan merakımız, çabuk adaptasyon. Yani Türk insanı çabuk adapte olur. İşte Avrupalılarda görüyoruz ne oldu da bir şey tutulmuş tavşan gibi bakıyordu merkez bankalara ne yapacağız acaba diye. Bizde ama Türk insanı bir şey olur ama tamam kaldıralım devam edelim gibi olduğu için yani Türkiye çok büyük potansiyel veriyor ve hem yerli yatırımcılarımız hem yabancı yatırımcılarımız bunun farkında. Ben hani Türkiye'ye 2023 seçim belirsizliği bittikten sonra tekrar yabancı yatırımcılara yatırım yapmak üzere geleceğini de düşünüyorum. Şöyle ki hem hard asset olarak yani gelip burada üretim, servis teknolojisi, hizmet teknolojisi, eğlence sektörü vesaireyle bunlara gelip hard cash para getirerek yatırım yapacaklarını hem de bunun yansımaları olan borsa tarafı, tahvil tarafına da tekrar dönecekleri konusunda çok iyi düşünüyorum. Çünkü dünyada bu potansiyeli sunabilen çok az ülke var. Yani 85 milyonun nispeten genç nüfusla, üreten nüfusla, büyümek isteyen nüfusla, dünyaya entegre olmak isteyen bir nüfusla yatırım yapmayı isteyebileceğiniz ülke sayısı çok az. Hani Avrupa'da
yürekten bir katılıyorum. Gerçekten yürekten katılıyorum. Türkiye'ye umut dolu bir geleceği var.
Evet. 2023'e yani hem yatırımcılar hem biz kurumlar, hepimiz bütün ülkedeki paydaşlar, yani üreten, tüketen, hizmet veren, alan, herkesin 2023 yılını hazırlıkla geçip önündeki 10 yıla bir yatırım, getiri elde etme ve hayatını şekillendirme bir gelecek nesillerine tabii. Orada şuradan bir örnek vereyim. Mesela GSF yatırımcılarımızın bir kısmına hani şunu diyoruz yaş itibariyle, yani hani bunu kendinize değil çocuğunuza ya da torununuza yatırım yapıyor olmanız gerekir. Yani genç nesil kendini zaten bu konuda daha eğitmiş durumda. Onlar daha teknolojinin içindeler, neyle olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla 2024'le birlikte gelecek nesillere yönelik de yatırım planlamasını hem kişisel seviyede hem kurumsal seviyede yapıyor olmak gerekecek. Türkiye'nin hazırlığı doğru yaptığımızda 2023'te hem kişisel olarak hem ülke olarak 2024 ve sonrasında büyümemesi için hiçbir sebep yok. Yani ne olursa olsun. Doğru şekilde hareket eden herkes, doğru zamanda yatırım yapan ve yatırım ufkunu orta uzuna çekebilen herkesin gerçekten önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'den hem ekonomik pay alma anlamında, hem refah anlamında, hem kişisel tatmin anlamında, hem sosyal anlamda, hem idari anlamda mutlu olmaması için ben bir sebep görmüyorum. Hani, bizler de bu ülkede yaşıyoruz, bizler de görüyoruz, bazen bizler de şikayet ediyoruz. Hani piyasadan işte oldu, olmadı, girdi, çıktı vesaire, ama sonuç olarak hiçbir şekilde bir ne bir umutsuzluk ne başka bir şey. Bir geçiş yılı 2023. Evet, 2023'te ne yapacağız yani? Portföyümüzü ona göre kaydıracağız. İşte altın, euro, bon, yabancı hisse senedi kaydırırız ama esas hedefimiz hep 24 ve 25'e hazırlık olmalıydı. 19, 20, 21'de bunu yapamıyorduk. Çünkü o kadar çok öngörüsüzlük vardı ki yani Covid'le vesaire. Çıkıyor mu? Dur biz de çıkalım. Hani piyasa tabiriyle sen de birisi bu trene bineyim de hani şey yapalım ya da işte müzik çalana kadar devam edelim. Yani düşer mi? Düşecek. Ama orta uzun vadeli trend bozulmayacak. Yani bugün yılbaşında seninle bu konuşmayı yapıyor olsaydık ve ben sana deseydim ki işte 5300 olacak borsa Aralık ayında deseydim, ya nereden gördük bu alanı, niye sohbet ediyorum diye kapatabilirdin. Ama bugün bu gerçekleşti ve trene bindik. Bekliyor muyduk? Beklemiyorduk ama 2023-2024 sonrası için daha net hesap yapılabilecek. Çünkü bütün bu belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani Rusya-Ukrayna tarafı da çözülecektir, resesyon da çözülecektir. Ya eninde sonunda çözülecek. Yani 20 yıl, 30 yıl bu konfliktlerle gidecek şey yok. Konfliktler gitse bile yan çözümler bunu işte Tan koridoruna bir çözüm bulduk. Enerjiye bir çözüm bulduk. Her zaman için bir çözüm bulunacaktır. Ben çocukken de İran-Irak savaşı vardı, hiç bitmiyordu.
Çok şey dönemlerden geçtik. Çok krizlerin içinde bir şekilde büyümüş bir jenerasyonuz. Sevgili Aktu, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel güzel bilgilendirildim diye düşünüyorum. Umarım dinleyenler de şey yapacaklardır. Senin yol haritandan etkileneceklerdir. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.